Ayrım 22.
Yine bunun gibi erkek kulları bakımından kadının güzelliğini mutluluk nedeni sayan bir tanrının, kadın kullarını buna benzer bir mutluluktan yoksun kılacağını düşünmekte, tanrılığın adaleti ve yüceliği fikriyle bağdaşmaz. Yüz güzelliğini iyi huy ve iyi ahlak sorunu yaparken, kadına da tıpkı erkeğe tanıdığı hakları sağlaması ve böylece kadın kullarına da hoşlanacağınız yakışıklı erkeklerle evlenin demesi beklenirdi. Fakat bu, tabii şeriatçının yukarıdaki mantığına ters düşen bir şey olurdu. Çünkü bu takdirde Tanrı, çoğunluğu itibariyle çirkin yarattığı kullarına karşı sorumlu ya da haksızlık yapmış duruma düşmüş olurdu. Görülüyor ki şeriatçının değer ölçülerine, mantığına ve dinsel anlayışına uyulmak gerektiği her defasında Tanrı'nın kutsallığı, yüceliği ve adaleti fikri zedelenmiş olmaktadır. 2. Evlenilecek kadında bekaret aramak gerek, çünkü bekaret erkeğin mutluluğunu ve huzurunu sağlar. İslam ülkelerinde bekaret üyesinin önemi tasavvur olunamayacak kadar büyüktür. Kızların şeref ve haysiyeti bu öğe üzerine oturtulmuştur. Çünkü Muhammed, bakirelik denen şeyi yine erkeğin çıkarlarına yontarak dinsel bir niteliğe sokmuştur. Nitekim Müslüman kişinin ağzında bir sözcüğü ahlakilik, fazilet ve meziyet karşılığı ve en yüksek fahr ve nikahı eftal olarak anlam taşır. Ve er görmedik genç kızlar için kullanılır. Kullanılırken de Muhammed'in eşlerinden Ayşe'nin "Ben meyvasına dokunulmamış bir ağacım" şeklindeki sözleri hatırlatılır. Bundan dolayıdır ki İslam ülkelerinde bakir kızlar toplumun en edepli, hayalı sınıfı olarak ve kendi köşelerine çekilmiş utangaç yaratıklar şeklinde tanımlanırlar. Gerçekten de Ayşe'nin rivayetine dayalı bir hadise göre Muhammed bir gün kendisine, "Sen bir vadiye insen de orada iki nevi ağaç bulsan, bir, üzerinde mahsulü yenilmiş, iki, mahsulü yenilmemiş, deveni hangisine yayar otlatırsın?" şeklinde soru soran sevgili Ayşe'sine şu yanıtı vermiştir. Başkası tarafından otlatılmayan ağaçta. Ebu Nuaym'ın anlatmasına göre Ayşe bu yanıt üzerine sözlerini şöyle tamamlar. Ayşe, "Ben işte o ağacım" dedi. Ayşe bu sorusuyla Resulullah'ın kendisinden başka bakir kız olarak kimseyi tezevvüç etmediğini kastediyordu. Ve işte yukarıdaki sorusuna bu şekilde yanıt alan Ayşe, Muhammed'in koynuna bakire olarak girmiş olmayı kendisi için daima iftihar vesilesi saymış ve rakipleri olan diğer eşlere karşı üstünlük taslamıştır. Oysa ki Muhammed her ne kadar bu sözleriyle Ayşe'yi memnun etmiş ise de, bilindiği gibi haremini bakire olmayan kadınlarla doldurmaktan geri kalmamıştır. Açık konuşmak gerekirse, bekaretin önemini o kadını yüceltmek açısından değil, fakat erkek sınıfı lehine bir iş görüyor olmak için öngörmüştür. Düşündüğü o olmuştur ki, Arap erkeğini kazanmak için onun yarar ve çıkarlarına uygun kurallar koymak koşuldur. Bu nedenledir ki, "Evleneceğiniz kadının bakire olmasını arayın" şeklinde konuşmuştur. Bakire kızlarla cinsi münasebette bulunmanın daha zevkli olduğunu ve çünkü onların cinsel organlarının daha çok haz verici ve şehvet getirici bulunduğunu ve bakire kızı itaat altına almanın daha kolay olduğunu ve buna benzer avantajları sıralayarak erkek sınıfının çıkarlarını ön plana almıştır. Maksadını gizlemek için bu kuralı ahlakilik temeline oturtuyor görünmüştür. Hatta aynı zamanda bunu sanki kadınların şeref ve haysiyeti adına iş gören bir yaşam kuralı görüntüsünde kılmıştır. Hemen tekrarlayalım ki, bekaret öğesi aslında namus duygularını oluşturmak için ya da ahlakilik yaratma maksadıyla öngörülmemiştir. Esas itibariyle erkek sınıfının çıkarlarını, rahatını ve huzurunu sağlama düşüncesiyle ele alınmış ve kurallara bağlanmıştır. Bağlanırken de sanki ahlakilik endişesiyle hareket ediliyormuş havası yaratılmıştır. Şöyle ki, evliliği her şeyden önce erkeğin yararına göre ayarlayan Muhammed, Arap erkeğine evlilik öğütleri verirken, evleneceği kadında diğer şartlar yanında bir de bekaret aranmasını salık verir ve şöyle derdi. Bakire kadınlarla evleniniz, çünkü onlar doğurgandırlar, daha tatlı dilli dudaklıdırlar. kocalarını aldatma ve cinsel arzularını erteleme yetenekleri daha azdır. Cinsel ilişkide ve harcamada daha kanaatkardırlar. Cinsel organları daha eylemli ve daha haz vericidir. Bunları belirtirken aynı zamanda erkek tabiatının bikri bozulmuş, yani daha önce başka bir erkekle yatmış, kadına karşı daima iç burukluğu duyar olduğunu eklerdi. Öte yandan dul kadının ister istemez eski kocasını hatırlayacağını ve yeni evlendiği adamı onunla kıyaslayacağını ve bu kıyaslama sonucu muhtemelen yeni kocasını daha aşağı göreceğini ve esasen ilk aşk denen şeyin gerçek sevgi niteliği taşıdığını belirtirdi. Her ne kadar kendisi Ayşe hariç karılarından hiçbirini bakire olarak almış değilse de Müslüman erkeğin kafasına ideal kadın tipi olarak bakireyi yerleştirmiştir. Evlenmek isteyen her mümin erkeğe el değmemiş kızlarla nikahlanma gereğini adeta dinsel bir gerek olarak belirtirdi. Buhari'nin işaret ettiği bir hadise göre Muhammed, bir gün Cabir bin Abdullah ile yolda giderken onun telaşlı halini görür ve sorar. Evine dönmek için neden bu kadar acele ediyorsun? Cabir kendisine, evlenmemi kutlamak istiyorum da ondan diye yanıt verince, bakire bir kız ile mi yoksa dul bir kadınla mı evlendin diye sorar. Cabir'den daha önce evli bulunan bir kadın aldım yanıtını alınca şöyle der. Neden bakire bir kız almadın? Bakire alsaydın sen onu, o da seni bilirdin ve birbirinizle sevişirdiniz. Hemen hatırlatalım ki geçerli yönü olmamak gereken bu öğüt dul bir kadınla ya da bakire olmayan bir kadınla evlenmiş olup da pek muhtemelen kendisini mutlu sayan her insanı huzursuz kılmaya yeterli olmak bakımından tartışılabilir. Fakat şunu eklemek mümkündür ki, yukarıdaki şekilde konuşurken Muhammed hiç kuşkusuz Cabir'den ziyade kendi kendisine hitap etmekte ve kadınlarının tümünü bakire olanlardan seçmediğine hayıflanmaktaydı. Haremine kattığı çok sayıdaki kadın içerisinde Ayşe'ye fazlasıyla düşkün olması ve ona özel bir mevki tanıması bundandı. Zira Ayşe bakire olarak koynuna giren tek kadındı. Güzellik bakımından Ayşe ile kıyaslanabilecek karılarına ya da cariyelerine, örneğin Zeynep'e, Maria'ya, Safiye'ye vesaire, aşırı şekilde cinsel arzu duyduğu halde, bu kadınların daha önceleri başka erkeklerle yatmış olmalarının onu içten içe rahatsız kıldığı muhakkaktır. Hiç kuşku edilmez ki, başkalarına verdiği öğütlere uyarak ömrünü bakirelerle geçirmeyi ve her gece el değmemiş körpe bir kızın bikrini gidermeyi çok isterdi. Eğer imkan ve fırsat bulabilmiş olsa Ayşe'yi alırken yaptığı gibi 9 yaşlarındaki kızları haremine almakta kusur etmezdi. Ne var ki bu kadar çok sayıda bakire bulmak kolay değildi. Bundan dolayıdır ki hevesini cennet hurilerini bakire olarak tasavvur etmekle giderirdi. Gerçekten de bekaret unsurunu erkek sınıfının zevk ve şehvetini karşılamak bakımından öylesine önemli görmüştür ki, kendisine taraftar toplamak isteği, Arap bedevisine bir yandan zamanınızın çoğunu bikri bozuk olarak aldığınız karılarınızdan ziyade, bakire olarak aldığınız kadınlarınıza harcayın öğüdünü verirken, diğer yandan da bakire dilberlerle dolu cennetleri vaat ederdi. Bakire kızlarla evlenecek olan müminlere verdiği emir şuydu. Her kim bakire bir kızla evlenecek olursa ona 7 gününü vermeli ve her kim dul bir kadınla evlenirse ona 3 gününü vermelidir. Dikkat edilecek olursa bu hadisin kapsadığı şey cinsi münasebetle ilgilidir ve bunu söylerken Muhammed kocalara kendi karıları arasında bekaret esasına dayalı olarak fark gözetmemelerini hatırlatmaktadır. Bunu yaparken de eşlere eşit ve adil davranmak gerektiğine dair Kur'an'a koymuş olduğu hükümleri, örneğin Nisa suresinin 3. ayetini unutmuş görünmektedir. Öte yandan cennete girecek olan mümin erkeklere çeşitli nimetler yanında bakire kızlar vaat etmiştir. Kur'an'ı da bu vaatlerle doldurmuştur. Biz ceylan gözlüleri, defterleri sağdan verilenler için yeniden yaratmışızdır. Onları bakire kılmışızdır. K56 Vakıa Suresi ayet 35-38. Cennetlerde bakışlarını yalnız erkeklerine çevirmiş, daha önce ne insan ve ne de cinlerin dokunmuş olduğu eşler vardır. K55 Rahman Suresi ayet 56. Cennetteki ceylan gözlülere daha önce insan da cin de dokunmamıştır. K55 Rahman Suresi ayet 72. Böylesine şehvet kabartan bir cennete girebilmek ve şehvet gailesini bu tür ceylan gözlü bakirelerle giderebilmek için Müslüman erkeği neler yapmaz ki? Muhammed'in yerleştirdiği bu esaslar, yüzyıllar boyunca İslam dünyasının bilginleri ve ahlakiyatçıları tarafından toplumun dinsel inançlarının malzemesi haline getirilmiştir. Örneğin İmam Gazali, İhya-u Ulumiddin adlı yapıtının kadınlarda aranan vasıflar bölümünde bekaret unsurunu ele almış ve Muhammed'in yukarıdaki sözlerine dayalı olarak bekaret felsefesine girişmiştir. Bu felsefeye göre bakire kızlarla evlenmekte birçok yarar vardır. Bir kere bakire kadın sadece evlenmiş olduğu kocayı bilir. Yalnız onunla ülfet peyda eder. Bundan dolayıdır ki Muhammed sevimli kadın al diye emretmiştir. Çünkü insan tabiatının ilk karşılaştığı kadın ile ülfet sağlamaya yakın olduğunu düşünmüştür. Daha önce başka bir erkekle ilişki kurmuş olan bir kadının yeni kocasının huylarını beğenmeyebileceği ve bu nedenle ona gereği gibi ısınmayacağını hatırlatmak istemiştir. Bundan başka bir de şunu unutmamak gerektiğini anlatmıştır ki, insan tabiatı yabancı eli dokunmuş olan bir mala, yani başka bir erkeğin koynuna girmiş kadına karşı tiksinti duyar. Ve nihayet dul kadın, ister istemez ilk kocasının hatırası ile yaşar, daima onu hatırlar. Çünkü sevgi denen şeyi ilk kez onda bulmuştur. Cinsi münasebetin tadını ilk kez onunla tatmıştır. Unutulması imkansız olan şey ilk sevgidir, ilk göz ağrısıdır, ilk cinsi münasebettir. Bütün bunlar yeni koca için kıskançlık kaynağı olan ve mutlaka huzursuzluk yaratan şeylerdir. Gazali'nin Muhammed'den kaynaklanan bu görüşlerini daha sonraki dönemlerde 13. yüzyılda ünlü bilgin diye kabul edilen Nasruddin Tusi de benimsemiş ve bekaret sorununa önem verilmesi hususunda şöyle demiştir. Bakire kızın bikri bozulmuş olan kıza tercih edilmesi şarttır. Çünkü bakire kız daha kolaylıkla itaatkar kılınabilir ve kocasının huylarına ve dileklerine çok daha kolaylıkla intibak ettirilebilir. Görülüyor ki şeriatçı zihniyete göre bekaret unsuru sadece erkek kişi bakımından ele alınmış ve sadece onun rahat ve huzur içerisinde ve kıskançlıktan uzak şekilde yaşaması ve kadını kendisine itaatkar bir köle yapabilmesi için gerekli sayılmıştır. A. Bekaret sorunu, erkeğin mutluluğuna ve huzuruna yatkın olduğu oranda kadının çıkarlarına, sağlığına vesaire aykırı sonuçlar doğurur. Şeriatçının büyük bir kıskançlıkla sarıldığı bu bekaret sorunu, dul kadınlarla ya da bakire olmayan bir kadınla evlenmiş bulunan ve muhtemelen kendisini mutlu sayan nice kocaları huzursuz kılmaya yeterlidir. Hele her alanda kadın erkek eşitliğine yer veren çağdaş bir ortamda bu olumsuzluk açıkça kendisini sırıtır. Fakat ne olursa olsun şu muhakkak ki Müslüman toplumlarda bakirelik sorunu erkek sınıfı bakımından kazançlı sayıldığı oranda kadınlar için sakıncalıdır. Ve bu sakınca özellikle kadının ruh ve beden sağlığı bakımından yıkıcıdır. Zira evlenme olanağına kavuşana kadar kızlar cinsel ihtiyacı giderme olasılığından yoksun kalma zorundadırlar. Ne hazindir ki şeriat dini bir yandan cinsel ihtiyacı gidermenin önemine parmak basarken diğer yandan bunu sadece evlenme şartına bağlamış ve bağlarken de bakire ile evlenme koşuluna sarılmıştır. Bu itibarla denilebilir ki cinsel ihtiyacı giderme gereğini esas itibariyle erkekler açısından öngörmüştür. Çünkü erkekler için evlenmek suretiyle ya da evlenme yoluna gitmeden cariye edinerek ihtiyaç gidermek mümkündür. Oysaki kızlar için durum farklıdır. Zira talibi çıkmayan bir genç kız evde kalmak, bakire olarak yaşamak ve cinsel ihtiyaç gibi hayati denebilecek bir ihtiyacını gideremeyip bedenen ve ruhen hastalanmak, en azından anormal bir yaşama katlanmak gibi kötü sonuçlara mahkumdur. Öte yandan bekaret sorunu dinsel bir zorlama nedeniyle Müslüman kişiyi öylesine çağ dışı bir kafa yapısında kılmıştır ki, bekaretini evlilik dışı yollardan kaybeden bir kadını hor görülmeye layık bilir. Geçen yüzyılın ünlü bir şairinin şu satırları, bugün dahi Müslüman ülkeler aydınlarının benimsediği bir zihniyeti yansıtır. Kadın kötü ve sahtedir. bütün zarafetine rağmen bu yönlerinden kurtulamaz. Fakat her şeye rağmen ben kadını bakire olarak el değmemiş şekliyle arzularım. Eğer bakire değilse onu hor görürüm. İster bikri hafifçe zedelenmiş olsun ya da isterse üstünden bir alay insan geçmiş olsun. Benim için fark etmez. Her iki şekilde de hor görülmeye değer. Eskiden olduğu gibi bugün dahi bekaret sorunu, kişileri, aileleri ve toplumu huzursuz kılan, ekonomik ve sosyal bakımlardan fevkalade olumsuz sonuçlar doğuran bir şeydir. Müslüman inancı odur ki, kızlık perdesi kadının safiyetinin, temizliğini ve namusluluğunun işaretidir ve Tanrı bunu bu amaçla önemli görmüştür. Bundan dolayıdır ki Müslüman ülkelerde bu sorun şeref ve haysiyet kavramıyla iç içedir. Ailelerin şeref ve haysiyeti kızlarının bekaretiyle kaimdir. Ailenin her bir ferdi başta baba ve erkek kardeşler olmak üzere birer bekaret jandarması gibi iş görürken ve eğer bekaret kaybı yüzünden ailenin namusu lekelenmiş ise bu lekeyi temizlemekle görevlidirler. Bu görev çoğu kez hem kızlarını ifal edenin ve hem de bikri izale edilmiş olan kızcağızın hiçbir suçu bulunmasa dahi öldürülmesiyle yerine getirilmiş olur. Kanunlar bu tür cinayeti işleyen kişileri genellikle korur niteliktedir. Ailenin namusunu bu şekilde temize çıkarmayan bir erkek toplum gözünde şerefsiz bir insandır. Öte yandan bekaret denilen şey aynı zamanda kızın bir mal, bir meta olarak değerini tayin eder ve bir bakıma ona sermaye ağırlığını sağlayan bir anlam taşır. Bekaretini yitirmiş bir kız evlenme şansından yoksun ve evde kalmış demektir. Ona hiçbir erkek talip çıkmayacağı için kendisi bakımından olduğu kadar ailesi bakımından da büyük kayıplar söz konusudur. Çünkü zengin ya da mevki sahibi bir damat bulmak kızın bakire olup olmamasına bağlıdır. İslam ülkelerinin en gelişmişi sayılan Türkiye'de bile evlenecek kızın hiç erkek eli değmemiş cinsten olması aranır. Bu öylesine önemlidir ki toplumun üst tabakasını oluşturan aileler şu ya da bu şekilde bekaretini kaybetmiş olan kızlarının kızlık zarını tamir ettirmek için doktorlara başvururlar, büyük paralar harcarlar. Çünkü aksi takdirde kızlarını evlendirdikleri adam, kızın bakire olmadığını anladığı an boşama yoluna gidecektir. Evlilik merasiminin tamamlanması bakımından bekaretin varlığını etrafa açıklamak öylesine önemlidir ki, zifaftan sonra erkek tarafı gelini muayene ederek durumu tespit eder ve sonucu herkesin bileceği ve göreceği şekilde etrafa yayar. Kızlık perdesinin bozulduğunu kanıtlayan kanlı çamaşırları sergiler. Bazı yerlerde yeni evlilerin yakın akrabalarının zifaf gecesi nöbet tuttukları ve ertesi sabaha kadar bekledikleri görülür. Sadece köylerde değil, kentlerde bile bu usulün uygulandığına tanık olmak mümkündür. Eğer gelinin iç çamaşırları ya da yatak çarşafı bu şekilde sergilenmeyecek olursa, bu takdirde gelin derhal babasının evine iade edilir. Çünkü bakire çıkmadığı anlaşılmıştır. Bundan dolayıdır ki her ailenin en büyük endişesi ve görevi kızlarının bekaretinin korunması alanındadır. Bu görev dinsel bir nitelik taşır. Çünkü şeriat zihniyeti, mal olarak değerlendirilen kadının el değmemiş şekilde ve yeni olarak sahibine teslim edilmesini uygun bulmuştur. Bu yüzdendir ki kız çocukları daha pek küçük yaşlardan itibaren titiz bir kontrole tabi tutulur. Oğlan çocuklarına nazaran hareket serbestileri çok daha sıkı bir şekilde kısıtlanır. Örneğin oyun oynarken yüksek yerlerden atlamaları, ağaca tırmanmaları, sert bir şey üzerine oturmaları, oğlan arkadaşla baş başa kalmaları, evden uzaklaşmaları kesin olarak yasaklanır. Fakat iş bununla da bitmez. Kız çocuk biraz büyümeye başlayınca tepeden tırnağa kadar tanınmayacak şekilde örtünmeye, çarşafa sarılmaya zorlanır. Çoğu kez okula yollanmaz. Yollansa bile birkaç yıllık eğitimden sonra okuldan alınıp eve tıkılır. Küçük yaşlarda kocaya verilmesinin bir nedeni de budur. Okula giden kızların bekaret kaybına uğrayacakları korkusu o kertededir ki, eğitim görmemiş bir kız, görmüş olandan daha makbul sayılır ve daha kolaylıkla koca bulur. Çünkü bekaret kavramı Müslüman kafa için sadece fiziki bakımdan, yani sadece kızlık perdesinin yırtılmamış olması açısından değil, fakat manevi bakımdan da önem taşır. yani kızın psikolojik yönden de bakire olması, daha doğrusu gözünün açılmamış olması gerekir. Özellikle seks konularında hiçbir şeyden haberi bulunmaması, hiçbir şey okumamış ve duymamış olması koşuldur. Müslüman erkek evleneceği kızın ilk kez sadece kendisiyle yatmış ve seksüel zevki kendisiyle tanımış olmasını dilemekle kalmaz. Fakat onun fikren de temiz ve saf olarak koyuna girmesini ister. Oysa ki okul ve eğitim kızları bu temizlikten ve saflıktan uzak kılar. Müslüman ülkeler halkları arasında yapılan bilimsel araştırmalar şunu ortaya vurmuştur ki, erkeklerin büyük çoğunluğu okul gören ve eğitilen bir kızın itaatkar bir ev kadını olamayacağını, ilk fırsatta kocasını aldatacağını mutlak bir inanç bilirler. Bu nedenle okul görmemiş kızlarla evlenmeyi tercih ederler. Aynı şekilde ailelerin çoğu kızlarının bikri bozulmasın ve gözü açılmasın diye eğitim işini hafife alırlar ve koca ararlar. Böylece bekaret sorunu, fikren ve karakterce birbirine denk olmayan eşlerin bir çatı altında ömür tüketmesi, nüfusun yarısından fazlasının eğitim görmemesi ve dolayısıyla nüfus patlaması gibi ya da benzeri olumsuz sonuçların doğmasını gerektirir. Bu sorunlara yeniden değineceğiz. Fakat şimdilik burada şuna işaret etmekle yetinelim ki, bekaret sorununun yarattığı en büyük sakınca kadının beşeri duygulardan yoksun bir yaratık sayılması ve erkeğin malı mülkü kertesine indirilmesi açısından kendisini hissettirir. Çünkü bekaret sorununu sadece erkeğin huzur ve rahatını sağlamak amacıyla ele almak demek, kadını insandan saymamak demektir. Eğer kadın tıpkı erkek gibi beşeri duygulara ve ihtiyaçlara sahip telakki ediliyor ise, bu takdirde onun da aynı haklara sahip kılınması ya da erkeğin beyninin bakire ile evlenmekte avantaj bulunduğu yalanlarından arınması şarttır. 3. Nikah edeceğiniz kadının varlıklı ve mehri az cinsten olmasına dikkat edin. Çıkarcı bir zihniyetle düşünülecek olursa, nikah edilecek kadının varlıklı ve mehrinin az olması kadar erkeğin dilek ve zevkine uygun ne vardır ki? Hele maddi bakımdan sıkıntı içerisinde bulunan bir erkek için paralı bir kadınla evlenip rahata kavuşmak ya da nikah parasını mümkün olduğu kadar azdan hesap etmek kadar kazançlı ne olabilir?